Laodikya topluluğu sahip olduklarıyla övünüyordu. Tersine İzmir topluluğu da yoksuldu. Kölelerden ve parasız insanlardan oluşmaktaydı. İlk imanlı topluluklarında çok zengin kişiye rastlanmazdı. Elçi Paulus 1. Korintliler 1. bölüm 26. ayette şöyle der. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değilsiniz der. Bugünkü topluluklar ise üye sayısı, bağış miktarı, eğitim düzeyi ve güzel binalarıyla övünüyorlar. Yıllar önce aylık bir Hristiyan dergisinde şöyle bir makale okudum. 1884'te kiliseye üye olanların oranı %20 iken 1959'da %35'e çıkmıştır. Bu Tanrı'nın yanıp tutuşan bir imanlılar topluluğunu ifade eder. Şu anlamlara gelebilir. Atalarımızın düşünemeyeceği kadar büyük bir zenginlik, oldukça yüksek bir gelir sağlanması. Modern topluluğun ölçütü dünyasal zenginlik olmuştur. Ruhsal değerler unutulmakta ve göz ardı edilmektedir. İmanlı iş için miras bırakmak elbette güzeldir ama sizden sonra bunun nasıl harcanacağı da önemlidir. Yaşama kitabının ruhsal tarafında Laodikya topluluğu acınacak durumda olandır. Yedi topluluk içinde en kötü durumda olanlar onlardır. Ruhsal yoksulluklarından ötürü acınacak durumdadırlar. Ne Tanrı sözüne ilgi vardı, ne Mesih sevgisine, ne de tanıklık etmeye. Kendi durumunun bile farkında değildi bu topluluk. Doğruluk elbisesi bile giydirilmemişti. Yıllar önce bir vaiz bir dergide açık mektup başlığıyla bir mektup yayınladı. Mektup Jenny'ye yazılmıştı ve şöyle diyordu. Sevgili Jenny, seni saran işe yaramazlık duygularından silkinip rahatlaman için sana yazıyorum. Birçok kez Mesih'in seni nasıl kullanabileceğini anlamadığını belirttin. Bu şekilde hissetmenin sorumlusu biraz da kendi topluluğundur. Kilisede bir gençlik yemeğinde bir futbol yıldızının tanıklığı dinlenir. Mesih'e tanıklık ederken takım arkadaşlarına olan saygısını yitirmemesi gerektiğini ifade ediyordu. Kimse Mesih'in senin için ne yaptığına dikkat etmez. Mesih'i duyurmakta önemli olan bir hususu unutmuş durumdayız. Tanrı, bilge insanları utandırmak için dünyanın akılsız dediği kişileri seçer. Güçlüyü utandırmak için dünyanın zayıf dediğini seçer. Tanrı kimsenin kendi önüne geldiğinde gururlanmaması için önemsiz, varlığı bile kuşkulu kişileri seçti. İsa Mesih'te öğrencilerini seçerken olimpiyat şampiyonlarını ya da Romalı senatörleri seçmedi. Bizim gibi sıradan kişileri seçti. Kimisi balıkçı, kimisi işçi, sıradan kişilerdi bunlar. Ancak bu insanlar tüm Roma alemini Mesih ile alt üst etti. Bunu popülerlikleriyle mi yaptılar? Kendi yetenek ve güçleriyle mi bunu becerdiler? Zaten onların ne güçleri ne de popülerlikleri vardı. Herhangi bir yetkileri dahi yoktu. Güçleri kutsal ruh aracılığıyla Mesih'ten gelmekteydi. Jenny, unutma ki dünyayı değiştirecek olanlar kendilerini Mesih'in ellerine bırakacak olan sıradan kişilerdir. Almanya'nın Lübeck kentinde bir kilisede bulunan yazı geçerliliğini halen korumaktadır. Şöyle yazar. Rabbimiz Mesih şöyle der. Bana efendi dersiniz ama itaat etmezsiniz. Bana ışık dersiniz ama beni görmezsiniz. Bana yol dersiniz ama bende yürümezsiniz. Bana yaşam dersiniz ama beni seçmezsiniz. Bana hikmetli dersiniz ama beni izlemezsiniz. Bana iyi dersiniz ama beni sevmezsiniz. Bana zengin dersiniz ama benden istemezsiniz. Bana ebedi olan dersiniz ama beni aramazsınız. Bana soylu dersiniz ama bana hizmet etmezsiniz. Bana lütufkar dersiniz ama bana güvenmezsiniz. Bana güçlü dersiniz ama bana saygı göstermezsiniz. Bana adil dersiniz ama benden korkmazsınız. Eğer sizi suçlarsam beni suçlamayın. Laodikya topluluğu işte böyledir. Stanley Hogg adında bir yazar da şu sözlerle aynı noktaya işaret etmektedir. Topluluk bana günahlı olduğumu anlatmakta yetersiz kaldı. Kaybolmuş biri olarak benimle ilgilenmedi. Yalnızca İsa Mesih'te olan kurtuluşu bana sunmakta da etkisiz kaldı. Günahın korkunç sonuçları ile cehennemi anlamakta ve İsa Mesih'in kurtarabileceği gerçeğini iletmekte de topluluğum yetersiz kaldı. Biz kurallardan çok son yargılamaya, Tanrı kadar şeytanın da yaşamakta olduğunu bilmeye, kaçılacak cehennem ve kazanılacak cennete muhtacız. Topluluk bana süreklilik değil, yeniden doğmayı anlatmalıdır. Bugün biz de Laodikya dönemi gibi bir dönemden geçiyoruz. Kilise Tanrı'nın kurtaran lütfunu anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Vahiy 3. bölüm 18. ayette zengin olmak için benden ateşle arıtılmış altın, giyinip çıplaklığının ayıbını örtmek için beyaz giysiler, görmek için gözlerine sürmek üzere merhem satın almanı salık veriyorum der. Zengin olasın diye benden ateşle arıtılmış altın almanı salık veriyorum. Bu Mesih'in değerli kanıdır. Giyinip çıplaklığının ayıbını örtesin diye beyaz giysiler. Bu ise Mesih'in doğruluğudur. Göresin diye gözlerine sürmek üzere merhem diyor. Bu da imanlarının gözlerini açan kutsal ruhtur. Bu öğütler Laodikya topluluğu için çok anlamlıydı. Sir William Ramsay Asya'daki 7 topluluğa mektuplar adlı harika kitabında şu yorumu yapar. Laodikya topluluğunun iyileştirebilecek tipte bir körlük içinde olduğunu fark etmesi gerekiyordu. Acı çekmekteydi ve tedaviye ihtiyacı vardı. Ancak ünlü tıp okulunun doktorları çare bulamıyordu. Tüm dünyada kullanılan hapları ve göz merhemleri bu tür iltihaplara iyi gelmiyordu. Laodikyalılar acı çekme ve bağlılığını sürdürme pahasına da olsa hapları yazarın kendisinden almak durumundaydılar. Vahiy 3. bölüm 19. ayette ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et der. Çaba göster, ateşli ol anlamına geliyor bu sözler. Bu onun topluluğa son mesajıdır. Gayretli ve ateşli ol. Tanrı için yanıp tutuş diyor. Topluluğa ılıklıktan vazgeçip tövbe etmesi söylenir. Bu topluluk diğer topluluklardan daha fazla tövbeye muhtaç durumdaydı. Tövbeye çağırma çağrımız topluluklar içinde geçerlidir ama bunu vaaz ettiğinizde popülerliğinizi yitirirsiniz. O topluluktakilerin de Mesih'e dönmeleri için zaman geç değildi. Elçilerin İşleri 3. bölüm 19. ayette öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün diyor. 20. ayette Rab İsa'nın bir daveti var. Vahiy 3. bölüm 20. ayet. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Bu günahlının yürek kapısını çalmakta olan Rab İsa'yı resmetmektedir. Çok güzel bir ifade şekli. İngiliz ressam Holman Hunt bunun resmini yapmaya çalıştı. Mesih kapının önünde ayakta duruyordu. İlk yaptığında ressam arkadaşlarını çağırıp bunu eleştirmelerini istedi. Birisi şöyle dedi. Holman, kapının çok önemli bir yerini, kapının sapını çizmeyi unutmuşsun. Hunt ise şöyle yanıtladı. Kapı insanın yüreğini temsil ediyor ve ancak açma kulbu da iç taraftadır. Vahide karşılaştığımız Mesih böyledir. Kapıda durmuş kapıyı çalar. Kapıyı kırmayacaktır. Seçilmişlik konusundaki çok farklı görüşlere karşın Rab İsa yürek kapımıza gelebilmek için uğraşmaktadır. Ancak yine de oraya gelince durmakta ve kapıyı çalmaktadır. Onun yanına gireceğim, ben onunla ve o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz diyor. Bu Tanrı sözünden beslenmeyi, İsa Mesih'i daha iyi tanımayı ve dostluğu ifade eder. Vahiy 3. bölüm 21. ayette ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim der. Yine dikkatinizi Rab İsa'nın baba ile olan ilişkisinden her söz edişinde bunu çok özel kıldığına çekmek isterim. Hep babam ya da babama gibi ifadeler kullandığına, babamız demediğine dikkat edin. Mesela Yuhanna 20. bölüm 17. ayette babama diyor. Rab İsa bizi bu ifadede belli olduğu gibi özel bir yer için hazırlamaktadır. Babamın tahtına oturdumsa diyor. Sonraki bölümlerde de bunu yine görüyoruz. Vahiy 3. bölüm 22. ayette kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin der. Bu Rab İsa'nın hepimizin işitmesi gereken tüm topluluklara verdiği mesajdır. Bu nedenle Tanrı sözünü çalışırken dikkatli olmalı, Tanrı'nın ruhunun önüne geçmeyip onun bize öğretmesine izin vermeliyiz. Yalnızca Tanrı'nın ruhu onun sözünü sizin için gerçek hale getirebilir. Bu ifade 7 topluluğa verilen mesajları özetler. Ben içinde yaşadığımız çağ ile çok ilişkili olduğundan 7 kilise ile ilgili bayağı bir çalıştım. Onun topluluğunun bir üyesi isek onun bedenine bağlıyız. Pentekost gününden başlayıp bugüne dek gelen ve İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul eden kişilerin oluşturduğu topluluğun da bir parçasıyız. Bu 7 topluluğun belirli zaman dilimleri içerisinde ele alındığı ve yapılması gerekenin yapılmış olduğunu da görüyoruz. Bence şu anda son 2 topluluğun belirlediği dönemdeyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün organize durumdaki toplulukta bir çatallaşma var. Laodikya topluluğunun temsil ettiği ve gitgide sapıklığın içine düşen topluluklar, bir de Filadelfya topluluğu tarafından temsil edilen ve Tanrı sözüne bağlı kalan topluluklar var. Güveye alınacak olan topluluk da budur. Diğerinin bir sürü organizasyonu bulunabilir ama imanlı olduklarını iddia ederler ancak Mesih'ten ve Tanrı sözünden uzaklaşmışlardır. Toplulukta olan çatallaşma, bölünme işte budur. Bir topluluk güveye alınacak, öteki ise büyük sıkıntı dönemine girecektir. Bu toplulukların her birisi için bir mesaj var. Ülkemizde bulunan bu yerleri gördüğüm için bu bölümleri tekrar tekrar okumaktan hoşlanıyorum. Bu kalıntıların her birini en az 2, bazılarını ise 4-5 kez gördüm. Her bir kilise kalıntısının önüne geldiğimde Orada yaşanmış olan olayları gözümün önünde canlandırabiliyorum. Rab İsa onların her birine içinde bulundukları duruma göre konuştu. Ayrıca bu 7 topluluk aracılığıyla tüm imanlılar topluluğu temsil edilmiş olmaktaydı. Bu şekilde de kilise tarihi özetlenmekteydi. Her topluluğa ve bugün bize de yönelik mesajlar vardı. Efes'teki topluluğa verilen uyarı bugün bizim için de geçerlidir. İlk sevgiden, Rab İsa ile olan sevgi ilişkisinden uzaklaşmaya karşı verilmiş bir uyarıydı. Ona hizmet etmek isteyen imanlıyı teste tabi tutmak istersek, onun kullandığı yönteme, adanmışlığına ya da moda olan şeylere bakmamalıyız. Asıl sorulması gereken şudur: onu seviyor musun? Rab İsa'yı seviyor musun? Eğer onu seviyorsanız, İlişkiniz de iyi olacaktır. Sevmiyorsanız ondan uzaklaşacaksınız ve bu da sizin ılık bir imanlı olmanıza yol açacaktır. Yoldan sapan topluluk ılık olmakla suçlanıyordu. Bu fazla kötü gibi görünmeyebilir ama bir insanın içinde bulunabileceği en kötü durumdur. Değerli bir vaiz şöyle der: 20 ılık Mesih inanlısı Mesih'i bir ateistten daha çok üzer. Ilık bir topluluk Mesih'e saygısızlıktır. Rab İsa İzmir'deki topluluğa acı çekmekten korkmamalarını söyledi. Bugün bizlerin de topluluklarımızda korktuğu budur. Rab İsa'ya hizmet etmek için bir bedel ödemek istemiyoruz ama maalesef onun yöntemi de budur. Bergama topluluğuna Vahiy 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle söyledi: ne var ki birçok konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. Yanlış öğretilerin yayılması bugün olduğu gibi o zaman da önemli bir tehlikeydi. Tiyatira'daki topluluğa da Vahiy 2. bölüm 20. ayette şöyle dendi: ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Yeni bir tür ahlak düşüncesi bugün de tehlike arz eder. Kimisi hem Mesih'e inanıp hem de dünyasal bir yaşam sürme arzusundadır. Ancak onun çocuğuysanız bu söz konusu olamaz. Sarttaki kilise, yani imanlar topluluğunda ruhsal yönden ölü gibi olma tehlikesini yaşayan kiliseye de Vahiy 3. bölüm 1. ayette şöyle deniyor: sarttaki kilisenin meleğine yaz, Tanrı'nın 7 ruhuna ve 7 yıldıza sahip olan şöyle diyor: yaptıklarını biliyorum. Yaşıyorsun diye ad yapmışsın ama ölüsün. Sizin topluluğunuz ne durumda? Canlı mı? Siz canlı mısınız? Yoksa ölü bir imanınız mı var? Birçok kişi bugün de bu durumda ve imanın tarihsel öğretilerine tutunarak yürümeye çalışıyorlar. Protestanlığın bugünkü sorunu da ölü olmaktır ve bu her şeyden de kötüdür. Philadelphia topluluğu büyük bir tehlike içinde değildi. Rab İsa topluluğu suçlamıyordu ama onlara da Vahiy 3. bölüm 11. ayette şöyle der: tez geliyorum, tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Onlarda olan neydi? Onları övdü çünkü sözüne sadık kalmışlardı. Biz de bu konuda dikkatli olmalıyız. Gençliğimde benden çok daha güçlü ve ateşli imanlı arkadaşlarım oldu. Şimdi onların bazıları imandan bile uzaklaştı. Hiçbir şey bizi onun sözüne sadık kalmaktan caydırmamalıdır. Rab İsa Laodikya'daki topluluğa Vahiy 3. bölüm 16. ayette şöyle diyor: oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım.
Vahiy 4. bölümde cennette Mesih'le birlikte olan topluluk konu edilir. 2 ve 3. bölümlerde 7 topluluk ile bağlantılı olarak kilise tarihini gördük. 4. bölüm ile birlikte şu soru akla gelmektedir: topluluğa ne oldu? 4. bölümden Vahiy kitabının sonuna dek son bölümdeki genel davetin haricinde topluluktan söz edilmez. Buraya dek topluluk sözcüğü 19 kez kullanılmışken bundan sonra hiç görünmeyecektir. Çünkü topluluk Rabbi havada karşılamak üzere göğe alınmıştır. Topluluk cennettedir. Philadelphia döneminde Rabbin ikinci gelişi olmakta ve ondan sonra ise topluluk yeryüzünde yalnızca bir organizasyon olarak varlığını sürdürmektedir. Sonra büyük sıkıntı dönemi gelecek ve ona büyük fahişe gibi ürkütücü bir ad verilecektir. Aslında kutsal kitabın en korkutucu bölümü Vahiy 17. bölümdür. Kiliseyi tekrar görecek miyiz? Evet, ama o artık kilise değil, kocası için süslenmiş bir gelin olarak betimlenecektir. Vahiy 4. bölümden 22. bölüme kadar bu harika kitabın son bölümünü oluşturmaktadır. Yuhanna görevini yerine getirmiştir. Bunu kaçırmamamız gerekir. Rab Vahiy 1. bölümde şöyle der. 19. ayet: Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Bundan sonra Yunanca'da metatauta diye kullanılır. Bu çok farklı bir durumun ortaya çıkacağını da ifade etmektedir. Vahiy 4. bölüm 1. ayette aynı sözcükler kullanılır. Bazı belirgin özellikler 4. bölümü ayrı bir şekilde sınıflandırmamıza yol açar. Konu akışında önemli bir değişiklik olmaktadır. İlk olarak imanlılar topluluğu artık dünyada değildir. 4. bölüme dek toplulukla ilgili 19 tane referans vardır. 2 ve 3. bölümler hemen hemen tümüyle topluluğa ayrılmıştır, ancak 4. bölümden kitabın sonuna değin dünya ile ilişkili bir topluluktan söz edilmez. Sonunda da tek bir referans kullanılır ve o da özetleyici bir ifadedir. Kendisine ait olanlar için Yuhanna 17. bölüm 16. ayette İsa Mesih şöyle söyledi: "Ben dünyadan olmadığım gibi onlar da dünyadan değiller." Yine Yuhanna 14. bölüm 3. ayet şöyle der: "Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım." İkinci nokta ise 4. bölümde sahnenin cennet olmasıdır. Konu halen topluluk olduğundan onu yeni yeri olan cennete doğru izlemek durumundayız. Topluluk cennete nasıl gitmiştir? Bu güzel sorunun yanıtını yine Paulus bize 1. Selanikler 4. bölüm 17. ayette şöyle verir: "Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız." 1. Korintliler 15. bölüm 51 ve 52. ayetler ise şöyle yazar: "İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz." Evet, borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz. İman günahlıyı havada Rabbi karşılamak üzere ayarlanmış topluluk füzesinin içinde fırlatma platformuna yerleştirmektedir. Kutsallar cennetin açık kapısından girer. Topluluk Mesih'le birliktedir ve Mesih de cennettedir. 6. bölümde görebileceğimiz büyük sıkıntı döneminin olaylarına hazırlanmaktadır. 3. olarak kilise bir ad değil, bu çağda Mesih'e iman edenlerin topluluğudur. Bugün bu konuda da kavram kargaşası yaşanmaktadır. Kilise Yunanca eklesiyadan gelir. Dünya dışına çağrılmış insanlar topluluğu kastedilmektedir bu sözde. Topluluk cennete ulaştığında adını ve dünyada kendisini tanımlamak için kullanılan ifadeleri yitirmektedir. Cennetteki topluluğun temsilcileri olarak 24 ihtiyarın bulunduğunu 4. bölümde göreceğiz. Ayrıca topluluğun cennette bir gelin gibi olup yeni evi olan yeni Yeruşalim'e geleceğini de göreceğiz. Dünyada sapkınlığını sürdüren kuruluşa topluluk değil fahişe denecektir. Yıllar önce bir yorumcu olan George Gill şöyle yazar: "Göğe alınıştan bir sonraki pazar günü tüm üyeleriyle birlikte aynı şekilde toplantı yapacak topluluklar olacaktır." Neden? Çünkü bu Laodikya topluluğudur. 4. olarak 6. bölümde başlayan yargılamalar ile Tanrı'nın topluluğuna verdiği vaat ve lütuf dolu sözler uyum içerisinde olmayacaktır. Topluluk dünyada kalsaydı bize verilen yargıdan muaf tutulacağımız sözü sekteye uğrardı. Son olarak 3. bölümden 4. bölüme oradaki duraklamayı fark etmeden geçmek vahiy 1. bölüm 19. ayette belirtildiği gibi kitaptaki normal akışı ihmal etmek olur. Tüm yargı ve öfke ifadeleriyle birlikte kitabın son bölümüne girerken yine aklımızda olması gereken nokta İsa Mesih'in tam merkezde yer aldığıdır. O tüm olayları yönlendirmekte ve de başarılı olacaktır ve belirlenmiş sona ulaşmaktadır. Tahtın ortasında kuzu vardır. Kuzudur çünkü dünyanın günahları için öldü. Yargılayacak olan da odur. Bundan sonraki sahne yeryüzü olmaktan çıkar ve cennet olur. Bu büyük bir değişikliktir. Bununla birlikte Tanrı sözü yeryüzünde olduğu gibi cennetteki etkinlikleri ve kişilikleri tanımlamaya başlar. Gizemlilik ya da büyü gibi şeyler yoktur. Büyük uçurum üzerinden köprüden kolayca geçilebilir. Cennetteki olayları da yeryüzündekiler gibi kolaylıkla açıklayabilecek tek varlık kutsal ruhtur. Bu kitabı bir insan yazmış olsaydı ne olurdu? Cenneti görür görmez neyi anlatacağını bilemez hale gelirdi. Bunu nereden biliyorum? Şimdi satılmakta olan ve görünmeyen öteki dünyayı anlatan kitapları okursanız bunu siz de anlarsınız. Birçok şaşırtıcı bilgiye buralarda rastlamak mümkündür. Aslında bu şekilde yaklaşırsak bir kitabın sahte olduğunu anlayabiliriz. Bugün birçok imanlı bile şeytan ve onunla ilgili konularla ilgileniyor. Bunlarla çoğu zaman ilgilenmem. Bana sık sık bu konuda neden bir kitap yazmadığımı soruyorlar. Aslında önceleri düşündüm ama sonra çok sayıda ve sansasyon yaratmaya yönelik kitapları görünce bundan vazgeçtim. Vahide sansasyon yoktur. Cennete doğru yol alınır ve bu insanın bir katkısının olmadığı huşu veren bir olaydır. Topluluk dünyadaki adıyla bilinen bir grup değildir artık. Büyük başkâhin ile birlikte imanların kâhinler olduğu bir topluluktur. 4. ve 5. bölümlerde dikkatimiz 4 atlının bulunduğu büyük sıkıntı dönemine çekilmeden önce cennetteki varlıklarla karşılaşırız. Mesih peygamber kâhin ve kral olarak burada resmedilmektedir. Tanrı olduğundan dolayı Tanrı olarak da kendisine tapınılır. Şimdi ilk olarak Vahiy 4. bölüm 1. ayetten itibaren Tanrı'nın tahtına bakalım. Vahiy 4. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. Benimle konuştuğunu işittiğim, borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Buraya çık. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Bundan sonra ifadesi ayetin başında ve sonunda olmak üzere iki kez kullanılmaktadır. Bu tekrar ifadenin önemini vurgular. Herhalde 1000 yıllık döneme inanmayanlar da fark etsinler diye Yuhanna 2 defa bu sözü kullanır. Gördüm sözü görme duyusuna yöneliktir. Duydum ya da işittim sözü de işitme duyusuyla ilgilidir. Bu bir televizyon programını izlemek gibidir. Bu ilk harika televizyon programıdır. Bugün aydan bile yeryüzündeki bir televizyon programını izleyebiliriz ama bu cennetten olan programla karşılaştırıldığında çok önemsiz kalacaktır. Bu imanları da yakından ilgilendirir ve bir roketle gidilen hayaller alemine dalmamıza neden olmamalıdır. Cennet gerçekten vardır. Orada birçok gerçek var. Önümüze konan bu görümün karşısında telaşa kapılmamıza da gerek yok. Normal bir şekilde davranmamız gerekir. Ancak bu durumun beni de çok heyecanlandırdığını söylemem gerek. Gökte açık duran bir kapı gördüm diyor. Bu Vahiy kitabında 4 açık kapıdan birisidir. İlk olarak Rab İsa Vahiy 3. bölüm 8. ayette Filadelfya topluluğuna konuşmasında senin önüne açık bir kapı koydum der. İkinci olarak Vahiy 3. bölüm 20. ayette Mesih'le özdeşleşmeye yönelik davet kapısından söz edilerek işte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim, ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz der. Bu ise yüreğinize giden kapıdır. Üçüncü olarak Vahiy 4. bölüm 1. ayette daha sonra da göreceğimiz gibi Mesih aracılığıyla Tanrı'ya giden bir kapı önümüze gelir. Dördüncü olarak Vahiy 19. bölüm 11. ayette cennette yeniden açık bir kapı görürüz. Bu ikinci gelişinde Mesih'in geçeceği açık kapıdır. O büyük sıkıntı döneminin sonunda tüm kötülükleri sona erdirmek ve Tanrı'ya karşı isyanı ortadan kaldırıp krallığını kurmak üzere gelecektir. Birinci ayetten Yuhanna'nın bu kapının açılışını görmediği sonucu çıkmaktadır. Bu kapı her zaman açıktı. O yüzyıllardır imanların Tanrı'ya geldiği kapıdır. Yuhanna 14. bölüm 6. ayet şöyle söyler. İsa yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yine başka bir yerde Yuhanna 10. bölüm 9. ayette şöyle der. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Cennete giden açık kapı Rab İsa Mesih'tir. Yüreğinizin kapısına gelecek olan da odur ve işin görkemi de burada. İmanla o kapıdan giriyoruz. Bunu şu şekilde de ifade edebilirim. İman bizi topluluğun Mesih diyebileceğimiz fırlatma platformuna getirir. Göğe alınırken de güdümlü bir füze gibi oradan gireriz. Ancak bu sonu belirsiz bir uzay yolculuğu değildir. İnsanoğlu aydaki her hedefe ulaşabiliyorsa Rab İsa'nın kendi topluluğunu cennete alması hiç de zor olmasa gerekir. Buraya çık sözü Yuhanna'nın cennet davetiyesidir ve Mesih'i kurtarıcısı olarak seçmiş olan herkese de açık bir davetiyedir. 1. Yuhanna 1. bölüm 3. ayette evet sizin de bizlerle paydaşlığınız olsun diye gördüğümüzü işittiğimizi size duyuruyoruz. Bizim paydaşlığımız da babayla ve oğlu İsa Mesih'ledir der. Borazan sesine benzeyen ilk ses şöyle dedi. Bu Mesih'i havada karşılamak üzere topluluğu çağıran sestir. Ve kimin sesidir? Mesih'in sesidir. Bu bizi Vahiy'de bundan böyle sıkça göreceğimiz simgelerle tanıştırmaktadır. Borazan elbette ki konuşmayacağından bu bir simgedir. Müzik hayranları bazen falanca klarnetini ya da kemanını konuşturuyor derler. Yani onlar da bir simge kullanmış olmaktadır. Borazan klarnet ya da keman hiçbir zaman konuşmaz. Mesih'in sesi bir borazan gibidir ve Elçi Paulus da 1. Selanikler 4. bölüm 16 ve 17. ayetlerde bunu şu şekilde ifade eder. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Göğe alınma olayı açıkça belirtilmiştir. Eğer birisi bunu ifade eden
rapture sözcüğünün kutsal kitapta bulunmadığını söylerse Yunanca harpazo sözcüğünün alınma, kapıp götürülme anlamına geldiğini anımsatmakta yarar olacaktır. Bazısı buna kapıp alma anlamında sözcükler kullansalar da bence alınıp götürülme buraya uygun düşmektedir. Onun sesi borazan gibi çıkacak ve biz alınıp götürüleceğiz. Yuhanna gibi bir gün biz de götürüleceğiz. Buraya çık diyor. Bundan sonra olması gereken olayları sana göstereyim. Peki neden sonra? İnanlar topluluğu dünyadaki süresini tamamlayıp göğe alındıktan sonrayı ifade eder bu.